Hayatın Sesleri. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den merhaba değerli dinleyenler. Sizleri selamlıyoruz haftanın son iş gününde son Hayatın Sesleri programından. Türkiye saati 15.05'i gösteriyor. 14 Aralık 2018 Cuma öğleden sonrasını yaşıyoruz Türkiye'de. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır. Teknik masada Kemal Ökten bugün bizlerle birlikte. Mikrofon başında ben Gülnur Akalın. Önümüzdeki 50 dakika boyunca farklı konu ve konuklarla sizlerle olacağız değerli dinleyenler. Artı 90 312 463 34 19 ya da 463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Yorumlarınızı ve konularımıza ilişkin sorularımızı bekliyoruz sohbetimiz esnasında. hayatinsesleri@trt.net.tr e-posta adresinden yine bizlere eleştirilerinizi ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Hayatın Sesleri ismiyle Facebook ve Twitter'dayız. Programımıza ait fotoğrafları, paylaşımları yine bu adresten takip edebiliyorsunuz değerli dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de şu an ortak yayındayız. Hayatın Sesleri başlıyor. Thank you. değerli dinleyenler, 15.10 Türkiye saati, çok güzel bir sohbetle başlayacağız. Bugün Cuma, Cuma'ya özel sohbetlerimiz var. İlk konuğumuz bir gönüllü, Sezi Kalkavan. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk, merhaba herkese.
Sezi Kalkavan, biz sizi öncelikle tanımak istiyoruz. Bir gönüllü olarak tanımlıyorsunuz siz kendinizi ama kimsiniz, kaç yaşındasınız, neler yapıyorsunuz, bu işe nasıl başladınız, bize biraz anlatır mısınız?
Ben 39 yaşındayım, 40 oluyorum birkaç aya. Nasıl başladım? Yıllar önce başladım. Nasıl başladığımı anlamadan başladım. Bir çocukla tanıştım, onun ailesiyle tanıştım. Sonra Türkiye'nin diğer bölgelerine gitme fırsatım oldu. Ben üniversitedeydim o zamanlarda. Bir çevremi, aileleri harekete geçirip bir ufak burs fonu başlatmıştık. Bu birkaç öğrenci arkadaşımızın eğitimine destek oluyorduk. Öyle öyle o büyüdü. Bugün yani şu ana kadar 165 öğrencimiz bu burs fonundan destek alıyor oldu. Ve onların hayatlarına böyle bir tutunmuş olduk. Böyle bir merak. Aslında yola çıkınca yolla birlikte devam ettim diyelim.
Evet. Yola çıkmaya nasıl derler? Yola çıkmaya karar verdikten sonra o yol mu acaba yapılan işleri, projeleri sizi daha mı geliştiriyor? Yol mu sizi yönlendiriyor yani?
Evet, bir amacınız vardır ama bu amacınız enerji düzeyinde, duygu düzeyinde içinizde yaşadığınız bir hisse eyleme dönüştüremiyorsunuz. Evet. O zaman içinizde sıkışıp kalıyor ama bir yerlerde başladığınız zaman, ufacık bile olsa eyleme geçtiğiniz zaman siz yola çıktığınızda yol arkadaşlarıyla tanışıyorsunuz. Yol size bir şeyler öğretiyor. Böyle böyle aslında daha ileri gidebiliyorsunuz. Birden yüz noktasını hedefler. Hiç kimse istediği derecede istediği etkiyi bir anda yaratamıyor. Ama niyetinizi koyup ortaya çıktığınızda yavaş yavaş yavaş yavaş adım adım adım adım sağlam sağlam o girdiğiniz ufacık göl bir süre sonra kocaman bir denize dönüşüyor.
Evet, çok güzel tanımladınız aslında. Bazen kendimiz de böyle tanımlayabiliriz. Çevremizde de bu isteği, iyi niyeti gördüğümüz çok insan var ama o enerjiyi ve cesareti bazen bulamıyoruz galiba iyilik hareketine başlamak için. Şimdi siz bu işi bir hobi, bir iyilik işi, bir hayır işi olarak görmüyorsunuz aslında. Tamamen içten gelen bir istek mi bu iş?
Ya herkesin niyeti, amacı, duygusu tabii ki kendisine kendisine özeldir ama benim yaşadığım deneyimde ben şuna inanıyorum, kimse kimseye bir şey veremez. Yani kimse kimseye bir şey vermiyor, kimse kimseye aslında bir şey almıyor. Dünyanın çeşitli kaynakları var, doğal kaynaklar var, bize bahşedilen deniz var, doğa var, sevme kapasitemiz var. Belli imkanlar var, olanaklar var. Bunların arasında bir aracılık, bir başka kültürleri, insanları tanıma, sevme. Siz birini sevdiğiniz zaman inanın birbirine bir şey veriyorsa kazanan sizsiniz. Ama severek. Yani biz hep bir şeyler bekliyoruz. Bizi sevsinler istiyoruz. Ama önce biz seveceğiz. Yani biz pazarlıksız bir biçimde seversek zaten karşılığı çok güzel bir ilişkiye dönüşüyor. Yani o da hemhal bir ilişkiye inanıyorum. Çünkü verme eli bana biraz kibirli bir el gibi geliyor. Bu benim hissettiğim. Doğrudur, yanlıştır onu bilmiyorum. Hani benim çocuklarım, ailelerim, köyüm, ya yani ben bunun içinde yaşıyorum. Evet. O insanları çok seviyorum. Ve onlarla birlikte o gençlerle, üniversite öğrencileriyle, onların üniversiteye gidip başarılı meslek sahibi insanlar olmasını sadece aracılık ediyor olabiliriz.
Ne kadar güzel.
Sadece o kadar.
Peki çok farklı alanlarda şimdi yardım diyeceğim, o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama
tabii.
Evet, ulaştığınız insanlar çok farklı bölgelerde, çok farklı yaş gruplarında aslında. Biraz da yaptığınız işlerden bize bahseder misiniz? Anadolu'dan başlayalım isterseniz.
Şöyle bir burs fonumuz var. Bu burs fonumuzda bu sene 37 öğrencimiz var. Dün itibariyle 38 öğrenci oldu. Bu 38 öğrenci lise çağlarında okul müdürlerinin, rehber öğretmenlerin aracılığıyla buluyoruz. İhtiyaç durumunu, potansiyellerini tespit ettikten sonra tanışıp burslarını vermeye başlıyoruz derneğimiz üstünden. Çok uzun yıllardır yaptığım çalışmaları ben geçen sene itibariyle dernekleştirdim. Bu burs fonumuz devam ediyor. Bunun dışında doğuda okullarda çocuklar için atölyeleri yapıyoruz. Hayalimdeki dünyayı resmediyoruz. Şubat ayında Hakkari Yüksekova'da olacağız.
Evet.
Gaziantep'e sınırdaki kamplara gidiyoruz. Çocuklar için sinema günleri yapıyoruz. Ordu'da iki tane okulda matematik projeleri yapıyoruz. Bir de şimdi çok çok beni mutlu eden, içeriğini Milli Eğitim Bakanlığı'nın da onayladığı bir başka bir sivil toplum kuruluşuyla ortak İngilizce ve mantık öğrenme sınıfları tasarlıyoruz. Bir devlet okulunda başladık.
Hı hı.
Üçüncü sınıflar İngilizce öğrenecekler çok hızlı. Bunlar Türkiye'de devam ediyor. Her projede birlikte çalıştığımız gönüllülerimiz var, destekçilerimiz var. Buna ilaveten de bir Afrika yolculuğu macerası diyelim. O da gönüllülük gibi başladı. Ben gönüllü olarak gittim. Ama orası da artık bir hayatımın bir parçası. Yılda 4-5 ay orada geçiriyorum çünkü evim artık orası. Türkiye'deki projelerin yanı sıra bir de şu anda Afrika'da devam eden bir yetimhanemiz var. Çocuk evim aslında, yetimhane kelimesini şey yapmak istemiyorum ama başka şekilde tanımlayamadığım için. Hı-hı. Orada 64 çocuğumuz var, bir lisemiz var. Oradaki çocuk işçilik ve insan ticareti karşıtı çalıştığımız bir organizasyonumuz var. Böyle çok güzel bir biçimde zorlukları ve mutluluklarıyla devam ediyor.
Evet, bir de özellikle Afrika'da zannediyorum hep aynı çocuklarla ilgileniyorsunuz. Yani sizin yaptığınız işte de böyle bir farklılık var değil mi? Takip ediyorsunuz o çocukları.
Evet, çünkü ben yani bu tabii içsel bir süreç. Ben oraya gittiğimde 35 yaşındaydım. Hiçbir şey bilmeden dünyanın bir ucundaki bir yere gittim.
Hı hı.
Gece vardım, sabah ulaştığımda bu çocuklar etrafımdaydı. Yani onlara sevgimi tanımlayacak kelimem yok. Bu kadar çok seviyorum ki benim çocuklarım olarak görüyorum. Hayatım boyunca böyle olacak. Şimdi bir de bir şeyi merkez almak lazım. Bir yere gidersiniz, orada bir şey yaratırsınız, geri çekilirsiniz. Sonra seneye başka bir yere gidersiniz ama gelişimi göremezsiniz. Ben sonra merak ediyorum, üzülüyorum. O yüzden etkiyi bir yere, biz orayı merkez aldık, o köyü. O köydeki kadınlar için atölyeler kurduk. Lisemizi, lise inşaatı yaptık, okulumuzu iyileştirdik, futbol takımını destekliyoruz. Yani bu o bölge için aslında bir kalkınma oluyor. Buna güneş enerjisi ekledik. Şimdi Tanzanya'da akıllı köy yapıyoruz. Akıllı köy dediğimiz şey sürdürülebilir, dışa bağlı olmadan insanların kendi hayatlarını geçirdikleri, güneş enerjisi destekli bir su, evlerin önüne giden çeşmeler, konan panellerle bir aileye iki ampul yakacak kadar elektrik sağlanması, tarım eğitimi ve banka, tohum bankasından bu kişilerin kendi gıdalarını yetiştirecek kadar alan tahsis edilmesi ve bunun için de oradaki yerel otoritelerle çalışıyoruz. İnsanlara rağmen ve onlar için bir şey yapamazsınız. Sürekli olmuyor. Ama onlar için ve onlarla birlikte. Yani onların buna sahip çıkması ve anlatıldığı zaman siz bu süreci, yani bunu aslında sürdürülebilir kalkınma diyoruz. O zaman ne oluyor? O çevreyi geliştirdikçe o aileleri de geliştirmiş oluyorsunuz. Yani Ghana'daki olay bir yetimhane ve etrafında şekilleniyor. Tanzanya'da da dediğim gibi birlikte çalıştığım bir arkadaşım var. O orada bunları yapıyor. Güneş enerjisi ve tarım ve sulama ve temiz su sağlıyoruz ailelere. Türkiye'de de eğitim projeleri.
Evet. Peki nasıl karar verdiniz? İlk nereden başlayacağınıza, nasıl başlayacağınıza ve aslında onu da sormak istiyorum. İlk Afrika'dan mı başladınız?
Yok, yani ben aslında karar da vermedim.
Hı hı.
Çok anlatmışımdır. Benim üniversitede tanıştığım bir Cihat vardı.
Hı hı.
Bu kardeşimle sokakta tanıştık. Biz abla kardeş olduk. Ben onunla onu tanıdım, onun çevresini tanıdım. Dedim ki eğitimine dışarıdan devam edebilir mi? İşte ilkokul diplomasını aldırabilir miyiz? Öyle baktım ki bir çocuk üstünde, ben o zaman 19 yaşındayım, o da 10 yaşında. Demek ki o zaman dedim onun ablası için de yapalım, o zaman şunun için de yapalım. Gönüllü olarak zaten belirli şeylere gidiyordum, çalıştığım yerler vardı. Bir etkim olabileceğini fark ettim.
Evet.
Ve tek gerçekliğim benim dünyam olmadığını fark ettim. Yani başka başka dünyalar var, başka başka hayatlar var. Bir dönem suçluluk duygusu duyardım. Yani hani biz çok imkanlara, hiçbir imkana sahip değilim. Öğretmen çocuğuyum. Ama biz mutluyuz, seviyoruz, seviliyoruz. Sıcacık bir evde büyüdük. Bende var, başkasında da olsun. Hani hadi paylaşalım. Yani çıkış noktası buydu. Bir de bu tabii Türkiye'deki bu burs fonuyla başladı. Eğitim projeleriyle başladı. Bir de şöyle bir enteresanlık oldu. Bir şeyleri projelendirip ben bunu yapmak istiyorum deyip kağıt üstünde yazıp derneğini kurup işte kaynak aramaya çıkıp yapacağım okulları bulmaya çalışıp yukarıdan aşağı inmedim. Bir şekil hayat, ben yola çıktım. O bağlantıları buldum. Öyle olunca zaten hani oluşum benim için başlamış oldu. Afrika'da onu keza. Hiçbir sorumluluğum yoktu. Ben bir gönüllü olarak çocuklarla vakit geçirmek için oraya gittim.
Evet, en yakınınızdan başladınız aslında.
En yakınımdan başladım.
Onu anlıyoruz.
Tabii biri diğerine mani değil çünkü.
Evet, kesinlikle. Peki şimdi sizin bir tanımınız var. Aşamaları ayırıyorsunuz. Aslında önce haberdar olmama, bilmeme, sonra duyma ve inkar etme.
Evet.
Bu kadar işte fakirlik olur mu belki? Şimdi siz bir eve bir ampul yakacak kadar elektrikten bahsediyorsunuz. Bazen insanlar duyduklarına inanamıyorlar. 2018 yılındayız çünkü.
Evet, evet,
böyle bir
evet,
elektriğin olmayacağı yerler olduğuna dünyada hala inanamıyoruz tabii ki. Ama sonra farkına varıp bu işe el atma, gönüllü olma kısmı zannediyorum. Böyle bir ayrım yapmışsınız değil
mi? Evet. O aşamalar hepimizde farklı şekilde gerçekleşiyor. Hı hı. Haberdar olmadığımız bir şeyden sorumlu değiliz.
Tabii ki.
Ben ona şey diyorum, cahiliye devri ve çok güzel ama bir yerde bir şeyler duyuyoruz ve hoşumuza gitmiyor. Ben onun kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar büyük ve kötü bir şey duyuyorsunuz ki. Yani dünyada insanlar mı satılıyor? Nasıl? 70 evet. dolara insan satılıyor bu dünyada. Ya da nasıl 1 milyar insan aç olabilir? Bu başa çıkamayacağınız bir gerçeklik olduğu için. Kim bununla başa çıkabilir duygusal ruhsa, düşünmemeyi seçiyorsunuz.
Evet.
Onu başarabilirsiniz yine yola devam, ama başaramazsanız farkındalık anı geliyor. Eğer farkındalık anından sonra ve sizde duygu oluştuktan sonra bir şey yapmazsanız suçluluk duygusu gelir. Ama eyleme geçerseniz, bakın bu farkında olmak bile olabilir. Yani bir şeylere katkı sağlamak, okumak, araştırmak da bir katkıdır. Günün sonunda sonra gönüllü oluyorsunuz, gönlünüzü veriyorsunuz. Bir projede size şunu yap, şunu yap diyor, bir şeylere emek veriyorsunuz. Sonra aktivist oluyorsunuz. Daha fiziksel de bir enerji, zihinsel de bir enerji, artık davanızın içindesiniz. Hep belki de anahtar kelime zihinsel anarşiye kaçmadan, yani suçlama ve öfke ve nefret dilini kullanmadan... Taraf olmamamız gerekiyor. Taraf olduğunuzda öfke diline geçiyorsunuz. Ama gönüllülük sevgi dilidir ve paylaşım dilidir. Yani biz dilini kaybetmeden yapacağınız etkiye küçümsememek lazım.
Evet.
Yani 2019, yani yeni bir seneye girmek üzereyiz. Dünyanın daha güzel bir yer olma potansiyeli var.
Evet,
bu potansiyel bizde. Yani bunu biz ufak ufak yapabiliyoruz ve yapılabildiğini de görüyoruz.
Evet. Ve anladığım kadarıyla sizi de örnek alarak bir birey olarak aslında etkimizin çok olduğunun farkına varmalıyız zannediyorum. Çünkü siz özellikle birey olarak başlayıp ve devam ettirdiğiniz, aracısız, şeffaf olarak devam ettiğiniz bir iş olduğunun altını çizmek gerekiyor belki de. Bazen kendi gücümüzü küçümsüyoruz galiba, değil mi?
Küçümsüyoruz. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Çünkü... Şunu hedef alıyoruz, dünyanın kötülüğü bu hedef olamaz, bunu ben nasıl değiştirebilirim?
Evet.
Ama benim apartmanımda çalışan apartman görevlisinin dile yeteneği varsa, o İngilizcesi iyi, yetenekli bir çocuksa onun bir dil kursuna gitmesini sağlayabilirim. Belki İngilizce öğretmeni olacak. İki çocuğun eğitimine destek sağlayabilirim. Yabancı dil biliyorsam belirli sivil toplum kuruluşları için çeviri yapabilirim. Çevreyi önemsiyorsam sahile inip çocuklarla çöpleri toplayabilirim. O çocuklara verdiğiniz o 5 dakikada dünyanın bizim için önemli olduğu mesajı, yani her şey çok büyük proje olması gerekmiyor.
Evet.
Biz çok büyük şeyleri hedef aldığımız için küçük şeyleri de yapamıyoruz belki de.
Evet, peki size sizi dinledi dinleyicilerimiz, ben de öyle. Sizin aracılığınızla birilerine ulaşmak istersek, sizin aracı olabileceğiniz işlere nasıl destek olabiliriz?
Şimdi şöyle, tabii ki gönül destekleri, bazen dediğim gibi eşya kampanyaları yapıyoruz, oyuncaktır, kıyafettir, bunlar hep oluyor. Bunun dışında sosyal medyada takip ettiklerinde yapılan şeyleri görecekler zaten. Kişi kendi meselesine öneye katkı sağlamak istediğini oradan bulur. Biz burs sonumuzu çok önemsiyorum. Bu bir başarı olduğun için söylüyorum. Yukarıda aşağıda konumladığım için değil ama annesiyle yani ahırda yaşayan kızımız matematik öğretmeni oldu. Yani bu müthiş bir başarı. Bu çocuğun hayatı artık daha umutlu. Bu da şeffaf bir ilişki. Kişiler kime burs verdiklerini bilebilirler. Eğer bunu sürekli kılabileceklerse, anahtar kelime o. Yani 3 aylık, 5 aylık bir ilişki değil. Ama irtibatlı olabilirler, görüşebilirler. Bizden onun başarısına dair, ailesine dair bilgileri alabilirler. Burs fonumuza destek olabilirler. Bunun dışında Afrika'da dediğim gibi enerji projelerimize su, yani temiz su diyoruz yani. Temiz su, bir kişiye, bir köyde bir kişinin temiz suya kavuşmasının çok cüzi bir bedeli var. Buna katkı sağlayabilirler. Yani bu çok büyük bir etki dünyamız için. Dolayısıyla takip ederlerse biz onlara çok içten bir şekilde yaşadığım dünyayı anlatmaya ve paylaşmaya çalışıyorum. Çok profesyonel yürütmüyorum belki bu işi, öyle bir iddiam da yok. Çünkü sosyal medyacım yok, bilmem ne danışmanım yok, dernek adımların hiçbiri yok. Sadece bana destek olan arkadaşlarım, dostlarım var dönem dönem, proje proje. Dolayısıyla çok birebir bir bağ kurabiliyoruz biz destekçilerimizle ama bu bir sınır. Bu kalbi koruyarak, bu bağı koruyarak ama titizliğimizi de sorumluluğumuzu da unutmadan birlikte yola devam ediyoruz. Sosyal medyanın önemini şöyle vurguluyorum. Bizim gibi hisseden insanlarla buluşma yerimiz.
Evet.
Ben onu yaşadım yani.
Sosyal medya sizin isminizle mi?
Benim ismime.
Bulacağız
yani
sizi.
Şey yapmadım. Çünkü isimle başlamıştım ve öyle devam etti. O bireysel güvenle olduğu için benim ismimle devam etti. Hani şimdi koyduk derneğinde ismini ama onun da benim için şöyle çok kısa bir hikayesi var. Şimdi yapalım ya. Hani bir şey yapacaksak şimdi yapalım. Zaman şimdi.
Ertelemeyelim
şimdi,
değil mi?
Ertelemeyelim. O yüzden derneğin adı Şimdi Derneği. Ama benim Sezi Kalkalan hesaplarımda zaten takipçiler ve amaç bu olduğu için, sadece bunun için kullandığım için onu dernek sayfasına yavaş yavaş dönüştürüyorum. Ama zaten benim şahsi sayfam bütün çalışmalarımızın, projelerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin bizim umutla anlattığımız bir dünyanın mümkünlüğünü anlatıyor hep.
Evet. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Ben bir röportajınızda okudum ve sohbetimizi noktalayacağım. Şimdi ölsem mutlu olurum demişsiniz. Bu hazzı duymak çok önemli bence. Dinleyicilerimize de bunu aktardığınız için size çok teşekkür ediyoruz bizlere. Geçirdiniz o duyguyu gerçekten.
Teşekkür ediyorum. Ben sizlere ve dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel işlerde yine görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere. Çok çok sevgiler, saygılar herkese.
Değerli dinleyenler, gönüllü Sezi Kalkavan konuğumuzdu. Çok güzel bir sohbet oldu. Bu güzel işlerde ona kolaylıklar diliyoruz, ona ve ekibine.
O gün ki gördüm seni.
Değerli dinleyenler, güzel bir sanat eserinde ara verdik sohbetimize. Şimdi güzel bir yerden devam edeceğiz. Ailede sevgi ve merhameti konuşacağız. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar her hafta Cuma günü olduğu gibi bugün de konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Şimdi aile Müslümanlıkta, dinimizde çok önemli. Hep ailenin altı çiziliyor aslında. Sizden dinlemek istiyorum ben. Kur'an-ı Kerim aileyi hangi temeller üzerine kuruyor? Siz de birlikte biz de bir kere de altını çizersek dinleyicilerimiz de mutlu olacaktır.
Aslında aile insanın hayatta sahip olabileceği en değerli hazine. Kur'an-ı Kerim'de insanın var olduğundan beri de aile kurumunun var olduğunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim de aileyi iki temel üzerine koyuyor. Sevgi ve merhamet ve huzurun kaynağı olarak, arada sekinetin kaynağı olarak da sevgi ve merhametin var olmasının ancak huzura bizi eleştirebileceğinden bahsediyor. Ve ikisini de birbirinin ikisini de aynı anda zikrediyor. Sevgi Allah'ın vedud isminin bir yansıması. Çok seven ve çok sevilen, Allah'ın içimize verdiği en özel duygulardan birisi. Ve bizim imtihanımız bu sevgiyi ailemizde nasıl gösteriyoruz? Gerçekten sevdiklerimize, en yakınlığımıza bu duyguyu gereken hassasiyeti gösteriyor muyuz? Bu duygunun varlığı ailenin ilerlemesi noktasında. Ailenin kuruluşunda sevginin asgari derecede olması yeter deniliyor. Ama ondan sonraki önemli, yani biz ailedeki sevgiyi besleyebiliyor muyuz, büyütebiliyor muyuz? O sevgiyi sadece seviyorum demek ya da benim hissetmem değil, karşımdakinin anlayabileceği, en yakınımdaki, bana benden daha yakın, hani canımdan bir parça olanların, eşim, çocuklarım, annem, babam, bütün o çevrem benim hissettiğim o duyguyu duyabiliyorlar mı? Onların istedikleri şekilde ben onlara duyurabiliyor muyum? Bu önemli. Onun için Peygamber Efendimiz çok güzel bir şey vardır. Sahabeden birisi gelir der ki, ya Resulallah, ben falanca sahabe kardeşimi çok seviyorum. Peygamber Efendimiz şey der, ona bunu söyledin mi? Yani sen seviyorsun ama senin sevdiğini o biliyor mu? Bir başkası için bile, bir arkadaşı için bile ona sevdiğini söylemesini Peygamber Efendimiz belirtiyor. O zaman bizim en yakınımızdakilerin, eşimizin, çocuklarımızın, değil mi? Yakın annemizin, babamızın bunu duymaya en çok hak sahibi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve imandan sonra birbirini sevmekten bahsediyor. Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmazsınız. Yani imandan sonra sevgiyi zikrediyor. Böyle bir duygu. O zaten Allah'ın, dedik ya az önce söylediğimiz gibi, Allah'ın Vedud, çok seven ve çok sevilen isimlerinin üzerimizdeki bir yansıması. Bizim Esma-i Hüsna'yı bu şekilde gerçekten, hani Esma'yı zikretmek dediğimiz, ihsa etmek dediğimiz şey budur. Biz bu isimleri bir insan olarak etrafımızdakilere nasıl gösteriyoruz? O sevgi duygusu, ailede olması gereken duyguyu karşımızdakine hissettirebilip bilmememiz bizim için çok önemli. Onun için Allah Resulü'nün hayatı da bize her konuda örnek olduğu gibi bu konuda da aile ilişkilerinde ailesine, eşlerine sevgiyi, merhameti göstermesi açısından da bizim için çok önemli olduğunu görüyoruz. Hani bunu söyledin mi derken az öncesin Peygamber Efendimizin dilinden geçen hadis-i şerifte kendisinin de bunu eşlerine söylediğini biliyoruz. Ya da onlara sevgini farklı dillerde Allah Resulü'nün ifade ettiğini biliyoruz. Peygamber Efendimiz en çok kimi seviyorsun diye sorulduğunda Ayşe demekten hiçbir şey duymuyor mesela. Kendi eşini zikrediyor. Bu da ne kadar ona önemli olduğunu göstermesi açısından bize önemli. Yine Hazreti Ayşe'ye Hümeyra al yanaklı diye, hani bir sevginin başka bir yönü. Sadece seviyorum demek değil, onu bütün her şeyiyle hissettirebilmek. Ya da ey Ayşecik diye hitap etmesi. Onu dinlerken konuş ey Ayşe deyip onun sözlerine hürmet göstermesi yine Peygamber Efendimizin hayatından bugüne sevgiyi nasıl taşımamız gerektiğini göstermesi açısından bizim için önemli. Aslında sevgide şey var galiba, en temel özelliklerden birisi bencil olmamak. Evet. Hani hep karşımızdakinin bizi ne kadar sevdiğini düşünürken Can Yücel'den zannedersem sevdiğin kadar sevilirsin diyor. Peygamber Efendimizin hayatında bunu görüyoruz. Eşlerine karşı, çocuklara karşı, etrafındaki insanlara karşı onlara sevdiğini söylemek, o sevgi dilini onların hissettiği şekilde göstermekten hiç çekinmiyor. Bazen işte Hazreti Ayşe onun omzuna yaslanarak kılıç kalkan oyununu seyrediyor. O bıkana kadar seyrediyor mesela. Ne zaman Hazreti Ayşe tamam diyene kadar Peygamber Efendimiz onunla devam ediyor. Ve omuzu Peygamber Efendimizin omzuna yaslanmış olarak kafası deniliyor. Bu da işte karşısındakinin neyden hoşlandığına, ona değer vermek, onun için önemli olan şey üzerinden hareket etmesi açısından önemli. Yine Peygamber Efendimizin işte eşi bir hayvana binerken ona yardım etmesi, dizine bastırarak binmesi. Bütün bunlar o sevginin nasıl harekete geçeceğini göstermesi açısından bizim için önemli. Yoksa kimse sevmiyorum demez.
Evet.
Ama o sevgiye yatırım yapmayınca köreliyor. O sevgiye özen gösterdiğimiz ancak biz onu yeşertebiliyoruz. Bunun en güzel örneklerini Allah Resulü'nün hayatında görüyoruz. Onun için bizim bu sevgiyi bugün hayatımıza nasıl taşıyacağımız önemli. Zaten ailede o sevgi varsa ilişki mecburi beraberlikten can cana bir iletişime geçiyor. Kalpten kalbe bir iletişime geçiyor. Onun için de buna da hani her güzel duyguda olduğu gibi yatırım yapmamız gerekiyor. Onu beslememiz, karşımızdakine nasıl ifade edebileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Bunu en yakınımızdakine ifade etmekten, onun anlayacağı dilde ifade etmekten kendimizi mahrum etmemiz. Aslında ki buradaki mahrumiyet, karşımızdan çok kendimizi mahrum ediyoruz galiba. Bizim için önem göstermemiz ya da bir yaramızın orada tedavi edilmesi gereken bir boyutun olduğunu göstermesi açısından önemli. Bu karşımızdakine yapabileceğimiz en büyük hata ya da kendimize sevgiyi ifade edememe noktasında, kendimizi o duygudan mahrum etme noktasında da bizim içinde bir acı olduğunu göstermesi açısından önemli. Onun için sevgi bizim için çok önemli ama onu gösterebilmek, zaten sana değer veriyorum, sen benim için önemlisin diyebilmek boyutunda. Ama bir taraftan da hani Kur'an-ı Kerim'de sadece sevgiden de bahsetmiyor. Sevgi ve merhamet diyor. İşte çok seviyor ama bir taraftan kırabiliyor.
Üzebiliyor.
Üzebiliyor, incitebiliyor. Orada sevgiyi merhametle taçlandırmamamızdan kaynaklanan bir sıkıntı var. Sevgi varsa onun rahmetle karşımızdakine nasıl ulaşacağını bilmesi noktasından bizim için oradaki akışkanlığı, sevgiden merhamete, merhametten sevgiye o akışkanlığı yapamamızdan kaynaklanan bir sıkıntı haline geliyor ki ikisini beraber götürmemiz sevmenin merhametli olmayı gerektirdiğini, hatta Peygamber Efendimizin Allah senin içinden merhameti aldıysa hani ne kadar acınacak bir durumdasın, ya da insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez gibi uyardığını görüyoruz. Buradaki insanlar dediği her zaman bizim ahlak dediğimiz o güzel duygularımız en yakınımızdan başlar. Uzaktakilerle ilişkilerimizde zaten çok temkinliyizdir biz. Bizim daha çok kırdığımız, incittiğimiz ya da hesapsız hareket ettiğimiz en yakınımızdakidir. Evet, onun maalesef. İçin evet, orada başlar. Yani ahlak önce en yakınımdakinden, benim kim olduğumu en yakınımdaki ifade eder. Onun için o duygu önemlidir. Onun için sevgi, evet sevgi, ama sevgiyi biz merhametle taçlandırabildiğimiz zaman karşımızdakine ulaştırabiliyoruz. Sevgiyi merhametle taçlandırabildiğimiz zaman ailemizde huzur olabiliyor. Yoksa hem severim hem döverim gibi hastalıklı bir durum da ortaya çıkabiliyor. İşte oradaki ne? Belki sevgi var ama işte hastalıklı bir hale geldiği zaman, merhametten uzaklaştığı zaman bu sefer karşı tarafa karşı hastalıklı ya da kırıcı, incitici bir hale gelebiliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği sevginin merhametle taçlandırılması, ikisinin beraber gitmesi, Allah'ın merhametine muhtaç olan insanların o merhameti istemek için öncelikle kendilerinin diğer insanlara en yakınından başlayarak bu duyguyu yansıtmasını, göstermesini istiyor. O merhameti gösterebilmek de herhalde paylaşmakla, karşımızdakinin, sevdiğimizin yükünü hafifletmekle, onu olduğu gibi kabul etmekle, olumsuz yönlerini değil, ki olumsuz yönü olmayan insan yoktur zaten. Yani ben hatasızım demek galiba en büyük hatadır dünyada. İnsansak hata yapabiliriz. Karşımızdakinden de hata olabileceğini, önemli olan güzel görmeyi, güzeli görmeyi, o gözle baktığımız zaman işte sevgiyle merhameti ancak o zaman birleştirdiğimizi, ortaya çıkardığımızı göreceğiz. Onun için sevgi evet çok önemli, ama sevgi merhametle taçlandığı zaman ailede ancak huzuru ve mutluluğu getirebilir. Onun için de ne yapmam lazım? Karşımdakinin, sevdiğimin yükünü nasıl hafifletebilirim? Onunla neleri paylaşmam lazım? Bunun üzerinden zihnimizi yormamız, bunun için gayret etmemiz, emek vermemiz gerekiyor ki işte bunu verdiğimiz zaman o bizi sadece dünyada değil ahirette de başka bir kazanca götürecek. Huzurun sadece dünyada değil ta ahirete uzanan, ki bizim aile kavramımız odur, İki dünyaya uzanan bir huzur, bereket hayatımıza yansımasını bekleriz. Tabii ki dünyada dönütleri olacak ama ahirete de yüzü bakan, yaptığımız her şeyin hesabını vereceğimize inanıyorsak, bunun için en güzel yatırım sevgide ve merhamette olması gerekiyor. Ama onun için o dili, karşımızdakinin dilini, kendimizden önce karşımızdakinin neyi hissetme, neyi aradığını, nasıl bir sevgi dili aradığını ve o sevgiyi de merhametle nasıl birleştirmemiz gerektiği noktasında gereken gayreti göstermemiz gerekiyor. Onun için Peygamber Efendimiz için de aile fertlerine deniliyor. Allah Resulü'nden daha şefkatlisini görmedim. Bu da bakın sadece sevgisini göstermesi noktasında değil, şefkati ve merhameti göstermesi noktasında. İşte bugün dediğimiz empati dediğimiz şey bunun içerisinde aslında. Karşımdaki ne hissediyor acaba? Tamam, ben bununla mutlu olabilirim ama benim mutlu olduğum şeyle karşımdakinin mutlu olduğu şey aynı mı? Paylaşmayı bilmek, yükünü almayı bilmek. Bu çok onun sevdiği sadece sözleriyle değil, bazen bir dokunuşla, bazen bir tebessümle, halini hatırını sorarak, işte hastalığında ona gösterdiği bir şefkatle, merhametle, iyi gününde değil, zor anında da onunla beraber olarak, elinden tutarak bir ömür boyu bu hayatın yükünü taşımayı bilmek ancak bizi huzure ve mutluluğa ulaştırması açısından bizim için önemli oluyor. Onun için hadis-i şerifte de zaten sizin yeryüzündekilere merhamet edin ki diyor, Allah da size merhamet etsin. O yeryüzündekiler önce en yakınımızdakiler. Eşler arasındaki bu sevgiyi, merhameti gören çocuklar da aslında o sevgiden ve merhametten gereken payı alacaklar. O sevgi ve merhamet içerisindeki büyüyen çocuk, ailede onu hisseden çocuk, gören o sevgi ve merhamet duygularıyla eşlerin birbirine sevgiyi ve merhameti nasıl gösterdiğini, annenin babanın, o ortamda büyüyen çocuk da daha hayata güler yüzlü bakacak, daha sevgi dolu bakacak, özgüvenli bakacak. İnsanlara nasıl, insanlarla nasıl güzel ilişki kuracağını da böyle bir ortamda öğrenecek. Yoksa sadece onlara maddi olarak verdiğimiz şeyler, baktığımız zaman çocuklarımızı bugün mutlu etmediğini görüyoruz. Asıl vermemiz gereken o sevgi ve merhamet duyguları. Onun nasıl yaşanıldığını da aslında çocuk ailede öğreniyor. Bazen işte hasta bir anne babanın birbirine olan İlgisi, ikramı, ilgisi, halini hatırını sorması. Bazen hasta bir komşuya ilgi. Ya da hasta bir komşuya giden bir kase çorba, çocuğu eliyle sorulan ya da bir hastayı ziyaret edebilme. Bu da sevgi ve merhametin nasıl yayıldığını göstermesi açısından, o çocuğun hayatına nasıl yön verdiğini göstermesi açısından önemli. Maddiyatla tabii ki herkes evladına güzel şeyler vermek ister. Ama en çok onların maddiyatından çok manevi duygu dünyasına yatırım yaparsak çocuklarımız mutlu olacak. Bizler mutlu olursak
onlar da
mutlu olacak. Bizler ilişkilerimizi hem eşler olarak hem anne babaya karşı, büyüklere karşı, çocuklarımıza karşı o sevgi ve merhamet dilini Allah Resulü'nün eşlerine gösterdiği gibi gösterebilirsek inşallah bu halka daha da genişleyerek devam edecek ki mesela çok güzel örneklerden birisidir yine Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice vefat ettikten sonra Hazreti Hatice'nin akrabalarına, arkadaşlarına olan ilgisi devam ediyormuş. Yani sevgili vefat ediyor, ölüyor ama sevgi ölmüyor, sevgi devam ediyor. Biz de hep bunu yaşatma, bu sevgiyi sevgili vefat etse bile, sevgiliyi kaybetsek bile sevgi duygusunun daha da önemli olduğunu, bizi yaşatan, bizi diri tutan bir duygu olduğunu unutmamamız gerekiyor.
Evet. Sevgi gerçekten ailede çok önemli. Aile de toplumumuz, toplum sağlığımız için çok önemli bir kurum gerçekten. Hani dediğimiz gibi ama siz de altını çizdiniz. Bazen en yakınlarımızı nazımız geçtiği için belki de. Bazen gerektiği kadar önemsemediğimiz durumlar oluyor. Bazen bir komşumuzu rahatsız etmek bile kendi yakınımızdakilerden daha önemli hale geliyor. Ya da hiç tanımadığımız bir insan ama aslında en yakınımızdakiler bizim hayatımızdaki sevgimizi gösterebileceğimiz en önemli insanlar aslında. Siz de çok güzel altını çizdiniz. Var mı eklemek istediğiniz son birkaç cümle aynı?
Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz kendisi için istediği bir şeyi mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek mümin olmaz diyor. Şimdi buradaki kendimiz için istediğimiz şeyi en yakınımızdan başlayarak onları unutmadan Kendimizi sevilmeyi istiyorsak o sevgimizi cömertçe göstermeliyiz.
Evet.
Kendimiz nasıl ki rahmete merhamete muhtaçsak, ilgiye muhtaçsak, karşımızdakini en yakınımızdan başlayarak o sevgiye, merhamete, rahmete, ilgiye muhtaç olduğunu unutmadan ahlakı önce en yakınımızdan başlayarak, ondan sonra çevremize karşı, yoksa diğer hani tanımadığımız birine karşı biz zaten temkinliyizdir. Orada ne
daha
yapabiliriz
naziyiz,
ki?
Daha kibarız değil mi?
Ama önemli olan bunu içselleştirerek o en yakınımızdakinden mahrum etmemek. En yakınımızdan ilgiyi devam ettirirsek o zaman gerçek olur. İşte ahlak dediğimiz şey orada olur. Ama diğerlerine karşı hani çok kısa sürede yaptığımız ilişkide değil.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sohbetimizi noktalıyoruz değerli dinleyenler. Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 2. konferansında konuşuyor.